Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Arda Özdağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber İtalya lansmanında bizzat bulunma fırsatı yakaladığımız Asus'un Padfone 2'sini konuşacağız. Erdi, hemen bir teknik özellik tablosu yayınlıyorum çünkü Padfone 2, Asus diyoruz. Asus'un cep telefonu birazcık biliyorsunuz ülkemizde çok fazla tanınan bir konu değil. Teknik özelliklerine bakalım ki neden konuşuyoruz, neden incelemeye değer buluyoruz, görülsün. Snapdragon S4 platformundan gücünü alan telefon, 2 GB belleği, 16 GB'dan 64 GB'a kadar olan depolama alanı, 2150 mAh bataryasıyla yani piyasadaki şu anda en güçlü akıllı telefonlardan biri.
Evet, platform olarak bakıldığında zaten Qualcomm Snapdragon S4 Pro bugün yaygın olarak bulunabilecek en güçlü işlem platformu. Hani bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Performans itibariyle zaten çift çekirdekli Create platformu Tegra 3'ü de zaman zaman geride bırakabilen, hani 4 çekirdekli platformlarla yarışabilen düzeydeydi. Artık 4 çekirdekli ve yepyeni bir grafik birimi var. Dolayısıyla şu an için en güçlü platform olarak bu platformdan bahsedebiliriz. Bence hani Padfone 2'deki en önemli yeniliklerden bir tanesi de kullanılan ekran teknolojisi olacaktır. Çünkü Sharp'ın geliştirdiği Exa adı verilen bir panel var burada. Bu panelde özel bir kimyasal element bileşimiyle daha küçük transistör anahtarlama yöntemine geçilmiş ve daha yüksek piksel yoğunluğu elde edilebilmiş. Aynı zamanda parlaklık seviyesi ve renk canlılığı da kendi sınıfındaki en iddialı ürünlerden bir tanesi. Ekran zaten artık yüksek çözünürlüklü bir ekranımız var. Asus'un bir önceki Padfone modelinde 960x540 bir ekran bulunmaktaydı. Ancak artık akımla birlikte 720p'lerin standart olmaya gittiğini görüyoruz ki bir başka önemli nokta da bence kendi sınıfında bu telefon önem yapacak. 13 megapiksel kameraya sahip olması.
Evet, arkadan aydınlatmalı sensör oldukça vaat bulunuyor çünkü 720p 60 kare saniye video yakalama özelliğine sahip ki genel olarak baktığımızda cep telefonlarında bu en yüksek kare saniye yakalama hızlarından bir tanesi. Hani tamam 120 kare saniye yakalayan kameralı telefonlar da mevcut. Mesela HTC One X'i 110 kare saniye yakalama moduna sahip. Fakat bunlar hep SD görüntüleri bu kadar hızlı yakalayabiliyorlar. 60 kare saniyede 720p cep telefonlarında ilk olacak.
Ve bunlar yavaş yavaş yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Yine Çin merkezli Xiaomi firmasının geçtiği ya da Xiaomi artık dile göre değişiyor nasıl yapmaz edildi. MI2 adını verdiği S4 Pro işlemcili telefonda 725 çözünürlükte 120 kare çekebiliyor. Bu noktadan global anlamda satışa çıkacak belki de ilk telefon Asus Padfone 2 olabilir.
Evet, zaten Asus'un hani telefona verdiği önemi şuradan görüyoruz. İtalya'daki lansman dünya premieriydi ve canlı olarak yayınladılar. Genel olarak sunuma baktığımızda da oldukça kalabalık bir basın ordusu tarafından takip edildi. Avrupa'nın ve Rusya'nın her yerinden basını toplamışlar. İnternet basını olsun, yazılı basını olsun. Orada sunumu gerçekleştirdiler. Zaten Asus Başkanı Johnny Shin de bizzat kendisi sundu telefonu. Genel olarak Asus, Padfone 2'nin üstünde çok fazla duruyor. Çünkü Padfone 2'yi özel yapan bir şey var. Asus hep aslında bu yaratıcı, yenilikçi firma olarak hep ön planda yer almak isteyen bir firma. Padfone 2'ye baktığımızda da gerçek tablet-telefon hibriti diyebiliriz. Belki daha öncesinde telefonu duymadınız. Burada bir açıklık getirelim. Padfone'u özel yapan şey, telefonun yanında size bir tane de dock ünitesi verilmesi. Bu dock ünitesi aslında bir tablet. Fakat içerisinde bir işlemci, bellek veya depolama alanı yok. Sadece ekran ve bataryadan oluşuyor. Siz telefonu özel soketine soktuğunuz anda bir tablete dönüşüyor. Yani telefonu tablet olarak kullanmaya başlıyorsunuz. Şimdi tabii bunların detaylarına gireceğiz, ayrıntıları anlatacağız. Biz ilk olarak telefonun yeniliklerinden ve tasarımından konuşalım. Şimdi telefona genel olarak baktığımızda elimizde çok tok, hoş bir görüntüsü var. Ön yüz zaten tek kesim cam çerçeveden, hani frameless diye geçiyor bu, çerçevesiz
köşeden köşeye
tasarım diye. Köşeden köşeye çerçevesiz tasarım olarak geçiyor. Üstte tek parça kristal kesim bir cam bulunmakta. Gorilla Glass cam dayanıklılığı arttırıyor, çizilmeye karşı koruma sağlıyor. Aynı zamanda telefon da bir böyle takı eşyası, mücevher gibi görünmesini sağlamış herhalde.
Evet, genel olarak bakıldığında ön kısımdan hakikaten büyük ekran, şimdi 4.7 inç büyüklüğünde bir ekranı var. Oldukça büyük bir telefon zaten. Ancak telefonu elinize aldığınızda hakikaten ekran dışındaki kalan kısımların çok az bir miktarın kapladığını görebiliriz. Yani hakikaten elinize aldığınız telefon büyük oranda ekranıyla karşı karşıya kalacaksınız. Alt kısımda yine kapasit butonlar var artık, evet. Alışık olduğumuz üzere. Android 4 ile birlikte biliyorsun Google tarafında yavaş yavaş fiziksel butondan uzaklaşılmaya başlanmıştı. Burada sanki hani telefon elinize aldığınızda ön kısımda bakarken bence en büyük olumsuzluk yaratan unsur Asus logosu.
Evet, hani PC donanımlarıyla özdeşleşmiş bir firmayı telefonda görmek ve bu pahalı bir telefon olacak. Orada Asus logosu konumlandırması biraz yanlış olmuş bizce.
Şimdi hani Asus markası kullanıcıdan aklına kaliteyle özdeşleşen bir marka oldu. Zaten o yüzdendir ki anakart tarafındaki bu algı dizüstü bilgisayarlara yansıdı. Sonra tabletlere geçti. Şimdi bunu telefonda da denemek istiyorlar ki telefon pazarı zaten Asus için yeni bir pazar değil. Windows Mobile döneminde çok fazla model denemişlerdi.
Özellikle Garmin'in ortaklıklarıyla GPS navigasyon cihazı hibrit telefonlar üretmişlerdi.
Zaman zaman böyle iddialı telefonlarda da gündeme geldiler ancak sonrasında ana işlerine odaklanmak için bir uzaklaşma dönemi vardı. Şimdi yeniden çok iddialı bir modelle geldiler. Ama biz şimdiye kadar hiçbir telefonda görmedik ki markanın logosunu hemen kapasitif butonların altına yerleştirsinler. Burada belki logoyu üst kısma ya da yer yoksa arka kısmı önüne arka kapağı lazerle işleme gibi değişik metotlarla tasarıma daha iyi görünebilecek yöntemler kullanabilirlerdi.
Şimdi burada herhalde hani logonun aşağı konumlandırılması sosyal medyadan da olabilir. Genel olarak yapıya baktığımızda tasarıma ekranın üstünde kameranın ve yakınlık sensörünün bulunduğu kısımda
sadece ahize var.
Ahize var ve oldukça ince tutulmuş. Yani buraya bir logo yerleştirmek oldukça zor. Fakat kapasitif butonların olduğu kısma baktığımızda aşağı doğru uzadığını görüyoruz telefonun. Bu aşağı doğru uzama birazcık da teknik olarak gereklilik. Çünkü tabletle birleşme noktası da burada. Özel bir konnektör var aşağıda. Anladığım kadarıyla donanımsal bileşenler ancak bu kadar el vermiş. Hı hı. Ve telefonu aşağı doğru uzatmak zorunda kalmışlar. Ön tarafta logo koymak istiyorsan da ne yazık ki sadece yerin orada var.
Yok, o açıdan bakıldığında dediğin doğru, ancak hani asıl logosu sonradan son saniye eklenmiş gibi görünüyor. Belki ön kısmı tamamen bir bütünsellik, yekpare görünüm sağlamak için en azından belki arkaya kısım denilebilirdi. Fakat belki aslında başka gerekçeleri de olabilir, ancak en nihayetinde telefonun nihai sürümünde logo ön kısmı alınmış durumda, ön alt kısmı.
Şimdi tabii ki ön kısımda 4.7 inçlik bir ekranımız var. HD çözünürlük sunuyor bu. Hı-hı. Ve özel bir teknolojiye sahip olduğunu da söyledik bunun. 550 nits parlaklık verebiliyor ki verdiği parlaklık değeriyle baktığımızda piyasadaki en parlak telefonlardan bir tanesi olacak.
Evet, Super IPS Plus adı verilen bir ekran var ki bunu zaten Transformer serisi tabletlerde biz daha önce görmüştük. Kağıt üzerinde 550 nitlik parlaklık hakikaten kendi segmentindeki liderlik anlamına geliyor. Bu konuda en iddialı firma şu ana kadar LG'ydi. Optimus 4X HD'de en parlak ekranı sunuyoruz diyordu. Örneğin o telefondan yola çıkacaksak eğer 470 nitlik parlaklık değeri vardı. Ancak Asus 550 nit ile araya neredeyse 100 nitlik bir ekstra parlaklık seviyesi sunmuş.
Zaten görüntüde şu an HTC One X'i yan yana koyuyoruz. Tamam, hani kapalı ortamda çok da büyük fark oluşturmuyor. Fakat şunu söyleyebilirim ki açık havada çok büyük farkı göreceksiniz. Ve telefonun oluşturduğu renkler çok iyiydi.
Evet, orada zaten Super IPS ekranların hani daha çok parlaklık seviyesiyle ön plana çıkan ekranlardır. Bunlar hani hiçbir zaman renk toplu ya da yeniden renk üretimi anlamında bir AMOLED ekran gibi olmayabilirler belli renklerde. Ancak düşünülenin aksine IPS ekranlar renk konusunda da çok iddialılar ve Super IPS 2 Plus da kendi jenerasyonundaki en iddialı ekran olma noktasında. Evet, şimdi Super IPS 3. nesli Super LCD ile beraber daha da geliştirilmiş olacak. Ancak şu an itibariyle kendi segmentinde egzapanelli bu ekran sınıfındaki belki de en iyi birkaç ekrandan bir tanesi.
Telefonun sağında solunda ne var diye baktığımızda sağ tarafa geçiyoruz. Burada Home butonunu görüyoruz. Yani Home butonu demeyeyim, güç butonu üst tarafta. Telefonu uyku moduna geçirip açmak için kullandığımız buton. Hemen aşağısında ses açıp kapatma butonlarımız var. Fakat tabii ki metal çerçeve ilk dikkatini çeken şey oluyor. Metal çerçeve aynı zamanda bir görsel illüzyon da sunuyor burada. Telefonu çok daha inceymiş gibi gösteriyor. Halbuki hani parmağımdan tutup göstermeye çalıştım. Telefonun altında bir üstünde oldukça büyük kalınlık var. Yani plastik olarak kullanılan malzeme fazla.
Zaten Padfone 2'nin ilk görselliği sızdırıldığında hani vay canına demiştik, böyle bir donanıma sahip telefon bu kadar ince olabilir mi? Ancak o görseller biraz yanıltıcı oldu. Çünkü telefon esasında göründüğünden biraz daha kalın bir profile sahip.
Tam bir illüzyon sunuyor diyorum yani. Elinizde tuttuğunuzda büyük ihtimalle birçok kişi metal kadar ince zannedecek. O metal çerçeve kadar ince zannedecek telefonu. Halbuki değil. Üst tarafta kalın, telefon aşağı doğru inceliyor. Fakat hiçbir zaman incelik kağıt gibi olmuyor tabii ki.
Zaten oradaki inceliğin en büyük sebeplerinden birisi de tablet entegrasyon kısmının alttan yapılması itibariyle olabildiğince ince tutmaya çalışmışlar.
Tabii oraya denk gelmiş.
Yani bakıldığı zaman telefonun kalınlığı 9 mm. Şöyle söyleyebiliriz. Bugün yaygın olarak kullanılan Galaxy S3 ve HTC One X gibi telefonlar ortalama 8,5 mm kalınlığında. İşte daha ileri giden bir iPhone 5 var 8 mm'nin altında. Ya da bazı Japon üreticilerin yaptığı bir takım telefonlar var 7,5 mm civarında. Telefon kendi standartlarındaki üst seviye akıllı telefonlara nazaran yaklaşık bir yarım milimetre daha kalın. Ancak en nihayetinde hani bakıldığında bir tablet entegrasyon özelliği var. Bu hiçbir telefonda olmayan başka bir özellik. O münasebetle o kalınlık kabul edilebilir seviyede diyebiliriz.
Üst tarafa baktığımızda burada sim kart yuvasını görüyoruz. Aynı iPhone benzeri bir yapıda. Artık sim kartı takmak için ince bir çubukla sim kart yuvasını çıkartıp sim kartının içine koymamız gerekiyor. 3,5 mm'lik ses çıkış da buraya konumlandırılmış. Tam ortada yer alıyor. Hani güç butonu buraya koyulmayınca çok rahat bir şekilde konumlandırabilmişler. Sol taraf tamamen boş bırakılmış. Aşağıya baktığımızda da hep bahsediyoruz artık. Hem tabletle birleşmesini sağlayan konnektörü görüyoruz. Aynı zamanda bu port tabii ki micro USB bağlantısı için de kullanılıyor. Çünkü telefonu direkt bilgisayara bağlamak istediğinizde veya şarj etmek istediğinizde bu portu kullanıyorsunuz.
Bu arada bir noktanın hani altını çizelim. Sim kart takma özelliği iPhone'a çok benzer. Ancak bu telefonda hani iPhone 5 gibi nano sim kart değil, micro sim kart kullanılıyor. Yani bunu da belirtmiş olalım.
Evet, sim kartınızı değiştirmek zorunda kalmayacaksınız en azından telefonu aldığınızda. Arka tarafa geçtiğimizde ben bunu Zenbook'ta görmüştüm. Tabletlerde de görüyoruz. Hı-hı. Aynı şekilde tasarımın korunduğunu ve o hani tırtıllı yapının, oval tırtılların bulunduğu yapının burada da devam ettiğini görüyoruz. Telefonun arkası yumuşak bir malzemeyle kaplanmış. El aldığınızda üst düzey bir kalitede bir malzemeyi tuttuğunuzu hissediyorsunuz. Her ne kadar metal olmasa da yeterince o güven hissini sağlıyor. Tabii yekpare bir gövdeye sahip. Onda bir katkısı vardır. Hı hı. Sonuçta pilini açıp değiştiremiyorsunuz bu telefonun. 13 megapiksellik kameranın yanında flash bulunuyor. Aynı zamanda hoparlör de buraya konumlandırılmış. 13 megapiksellik kamera zaten burada öne çıkan etken oluyor.
Zaten burada hani piyasanın bu konudaki en uzman firmalarından birisi olan Sony ile işbirliğine gitmiş Asus. Anladığımız kadarıyla Asus Padfone 2'de olabildiğince yüksek, kendi alanındaki en iyi malzemeleri kullanmaya çalışmış. İşte Sharp'ın egzapanelinden bahsetmiştik. Qualcomm S4 Pro işlemci. Lens tarafında da Sony ile işbirliğine gitmişler. Sony'nin işte F2.4 lensi var cihazın üzerinde. Arka aydınlatmaya sahip. 13 megapiksel dedik. Hani bugün 8 megapikselin standart olduğunu düşünürsek eğer, fotoğraf çekim konusunda da telefon ne kadar iddialı olduğu konusunda en azından kağıt üzerinde çok iddialı telefon olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, çektiğimiz fotoğrafları da sizlere göstereceğiz videonun ilerleyen kısımlarında. Şimdi telefonu çalıştırıp bakmakta fayda görüyorum. Çünkü S4 platformunun Android'e katkılarını net bir şekilde görebileceğiz bu telefonda. Bizim test ettiğimiz modellerde 4.04 yüklüydü Android sürümü. 4.1 güncellemesi çok hızlı bir şekilde gelecek telefona. Fakat şunu söyleyebilirim ki bu telefonu aldıktan sonra 4.1 sürümünü beklemeyebilirsiniz. Çünkü arayüz inanılmaz hızlı çalışıyor herhalde.
Evet, burada hem Qualcomm'un hakkını vermek lazım. S4 Pro gerçek anlamda telefonlara katma değer sağlayan platform oldu.
Tegra gibi olmadı yani. Bir şeyler alıp götürmedi.
Tegra gibi olmadı çünkü Tegra maalesef hani beklentilerin altında kalan platform oldu. Nvidia özellikle Tegra 4 için çok büyük majör yeniliklerle geleceğiz diyor. Ancak hani şu an için Tegra 3 maalesef çift çekirdekli bazı platformların bile gerisinde kalan yer platform haline geldi. Arayüz hakikaten hızlı çalışıyor. Buradan Asus'un tabletlerden ulaşmış olduğumuz o kendine has çizgilerini kurmuş olduğunu görmek
için bu dönemde. Evet, aynı saati görüyoruz ki telefona çok yakışmış. Hani tamam tabletlerde de güzel duruyordu ama bir telefona da çok güzel bir şekilde yakıştığını görüyoruz. Aynı ikonlar, aynı yapı korunmuş burada. Hani arayüzde pencere arasında hızlı geçiyorsunuz, pencere ekliyorsunuz. Pencereden pencereye hızlı bir şekilde helikopter görünümüne zıplayabiliyorsunuz pinch to zoom hareketiyle. Fakat yukarıdan hani barı çektiğimizde, bildirim çubuğunu çektiğimizde de burada yine Asus has sol tuşları konumlandırılmış. Ekran parlaklığını da direkt olarak ayarlayabiliyor olmamız ekstra enerji tasarrufu yapma konusunda bize katkı sağlayacaktır.
Hatırlayanlar olacaklar. Samsung Galaxy S3 piyasaya ilk çıktığında doğrudan durum çubuğu üzerinden bir ekran parlaklığı ayarlama özelliği yoktu. Daha sonra bir güncelleme vasıtasıyla bunu eklemişlerdi. Bu hakikaten pratik bir özellik. Umarız diğer üreticiler de bunu eklerler çünkü sadece bir parmak hareketiyle ekran parlaklık seviyesine ulaşmak önemli
bir
detay.
Önemli bir detay ve Asus'un tabletlerini kullananlar bilirler zaten. Aynı şekilde, aynı ikon, aynı yapı tabletlerde de mevcuttu. Telefona çok güzel bir şekilde taşımışlar bunu ki pet phone diyoruz zaten. Telefonun bir tablete dönüşeceği hesaplanmış. Ona göre aynı yüzü korumuşlar. Burada Android'in de başarısı var tabii. Yani sonuçta bir Android işletim sistemi var. Telefonken telefon arayüzünü kullanıyorsunuz. Tablete takıyorsunuz. Tablet arayüzü geçiyor ve bu geçiş çok hızlı bir şekilde yapılabiliyor.
Zaten hani ilk birinci nesil Pet Phone'da eleştirilen noktalardan birisi de oydu. Bu entegrasyon sürecinde bir takım sıkıntılar olduğu söyleniyordu. Ancak şu an itibariyle telefonu tablete taktığınız an itibariyle hani direkt uygulama tablet üzerine devam edebiliyor.
Evet, şu an tableti görüyorsunuz. Telefonu soktuk. Direkt tablet çalışmaya başladı. Tabletin kendi arayüzü de çok hızlı çalışıyor. Yani Padfone'u en hızlı tablet ve en hızlı telefon olarak sunabiliriz sizlere. S4 Pro platformu gerçekten Android'e çok şey kazandıracak gibi görünüyor. Tablette gezerken de arayüzün geçişlerini görüyorsun. Aynı telefondaki rahatlık. Gerek programlar menüsünde olsun, gerek pencereler arasında geçiş olsun. Çok hızlı, çok esnek, çok rahat bir şekilde yapılabiliyor.
Tabii şunu da söyleyelim, hani söz konusu tablet olduğu için taşınabilirlik yine önem taşımakta. Burada birinci nesil Padfone'a göre Asus tableti hafif etmeyi başarmış. Yaklaşık 514-515 gramlık bir ağırlığımız var.
Telefon da hafif, 135 gramlık.
Telefon da hafif, yani toplamda 600-650 gramlık bir ağırlığa oluşuyor.
Ve yine iPad'den daha hafif bir tablete sahip oluyorsunuz hem telefon hem tablet tarafında.
Ki bakıldığı zaman platform olarak da yani çok güçlü bir platforma sahip olacaksınız. Sadece burada şunun altını çizelim. Tablet hafif etilirken pilden biraz ödün verilmiş çünkü birinci nesil Padfone'un tabletinde 6600 mAh'lık bir pil vardı. Şimdi 5000 mAh'a düşürmüşler bunu. Bu tabii incelik, ya incelik ya fonksiyonellik anlamında bir tercihte bulunurken şimdi biraz inceliğe gidilmiş.
Telefonun içindeki 2100 mAh'la birleştiğinde aslında yine güçlü bir batarya yapıyor.
Tamam mı? Padfone'da da birinci Padfone'da 1500 mAh'lık pil vardı.
Yani aynı şeyi yakalamışlar yine aşağı yukarı diyebiliriz bu tarafta. Şimdi tableti geziyoruz. Hani telefonu buradan yine çıkartıp tabletin bir özelliğini de göstermek istiyorum. Tablet ile telefon arasında gerçek zamanlı bir geçiş var. Gerçek zamanlı geçiş ne demek? Mesela telefonda video izliyorsunuz ve bunun tablette devam etmesini istiyorsunuz. Tablete telefonu taktığınız anda video kaldığı yerden devam edebiliyor.
Çok önemli bir özellik.
Yani inanılmaz bir entegrasyon yapılmış burada. Hiçbir duraksama yok. Geçişler olabildiğince hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Bu da uçak yolculuğu ya da uzun yolculuğa çıkacağınızda, mesela servise bindiniz diyelim, işinize gideceksiniz. Bu tip durumlarda ya ben büyük ekrana geçmek istiyorum deyip işinize devam ederken tablete soktuğunuz anda tüm iş, tüm o uygulamalar kaldığınız yerden tablete devam etmeye başlıyor. Bu çok hoşumuza gitti. Zaten genel olarak Asus'ta bunun oldukça fazla üstünde duruyor.
Zaten bu çok önemli bir detay çünkü iki farklı cihazı bir araya getirme konsepti çok yeni bir konsept değil. Hatırlayanlar olacaktır. Motorola Atrix modelini piyasaya sürdüğünde özel bir dizüstü bilgisayar istasyonu vardı. Mantık aynı. Dizüstü bilgisayar alıyorsunuz. Ekran var, klavye var. Ancak üzerinde bir işlem gücü yoktu, bir platform yoktu. Oradaki sıkıntı şu, telefonu taktıktan sonra yeni bir arayüze geçiş, işte bekleme süreleri vesaire, bu kötü bir durumdu. Çünkü hani zaten amacımız hızlı ve pratik kullanımsa bu istemeyeceğimiz bir durumdu. Asus bunu becermiş gibi görünüyor. Zaten son dönemlerde yenilikçilik bizim ana esasımızdır diye bir sloganları da var Asus'un. sadece takar takmaz uygulamanın hızlı bir şekilde büyük ekranda devam edebiliyor olması gerçek anlamda bu melez yapıyı oluşturan, o tam son gol atan unsur diyebiliriz belki de.
Aynı zamanda tabletin burada fiziksel özelliklerini de görüyorsunuz biz konuşurken. Şunu söyleyebiliriz. Tabletle eleştirebileceğimiz nokta, tablet en azından bir SD kart slotu yapılabilirdi. Çünkü telefon üstünde yer almıyor. Ne yazık ki telefon sabit kapasiteyle geliyor. Hangi kapasiteyle alırsanız o telefonu kullanmaya devam ediyorsunuz. Biz en azından tablette belki bir SD kart yuvası olur diye bekliyorduk.
Çünkü tablet bilgisayar tarafında transformerslar için yapılan özel klavye standlarından biliyoruz. Üzerinde bir USB portundan kart okuyacak kadar pek çok detay vardı. Sonucunda ben o cihazı alacaksam belki daha fonksiyonel olması çok daha güzel sonuçlar verebilir.
Evet, çünkü 16 GB'lık modeli tablet olarak kullanmanın pek bir mantığı kalmayacak. Film izlerken falan burada sıkıntı yaşayacağız. Hı-hı. En azından tablet üstünde ek bir depolama alanı olsaydı filmleri en azından tablete atardık. Ya telefon tablete geçtiğinde evet orada kullanabilirdik. Tablette sadece tek bir tane portumuz var. Bu da zaten genel olarak 30 pinlik konnektör bağlantı portumuz. Burada tabletin hani görünümüne baktığımızda telefon arkaya oturuyor. Orada biraz potluk yapıyor. Gerisinde ince sayılabilecek bir tablet olduğunu söyleyebiliriz. Hı-hı. Tamam, telefon kadar inceliği çok vurgulanmıyor fakat hani çok da rahatsız edecek bir tablet değil.
Zaten en asıl soruda birinci nesil Padfone'dan dersler çıkarmış. Çünkü ilk Padfone'da mantık yine aynıydı. Telefonu tablete takıyorduk. Ancak tabletin arkasında kapağı açıyorduk. Telefonu takıp kapağı kapattığı bir pozisyondaydık. O biraz hani görünümü bozan bir unsurdu. Şimdi telefonu taktıktan sonra bile arka tarafta yekpareye yakın bir görünümü sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu yine önemli detay olarak gösterilebilir.
Önemli detay olarak sayılabilir. Şimdi bir akıllı telefondan bahsediyoruz. Güçlü platform diyoruz. Hemen web gezginini açıp burada gezinmekte fayda var. Web gezgini artık olmuş. Hani bilgisayar deneyimini sunuyor, bilgisayar yakın deneyim sunuyor demeyelim. Olması gereken gibi olmuş. Çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Her şeye inanılmaz hızlı tepki veriyor. Sayfa kaydırma, yakınlaştırma, uzaklaştırma. Artık hiçbir sıkıntı yok. Kaldı ki bu Android 4.04, 4.1 de biliyorsun. Hız bakımından da bazı güncellemeler var. 4.1.1 falan çıktığında bu telefon herhalde. Bir daha bir sonraki telefonda ne sunacaklar da niye değiştirmek zorunda kalacağız? Burada düşünülebilir.
Tabii burada hani özellikle işletim sisteminin performansının bu kadar akıcı olmasının 2 GB bellek kapasitesinin büyük önem taşıdığını söyleyeyim. Çünkü Android bellek tüketimine yüklenen bir platformdur. Ne verirsiniz onu kullanan aynı masaüstü işletim sistemlerine yakın bir mantıkla geliştirilen zaten bir işletim sistemi bakıldığında. Ama hani dikkat edersen şunu da söyleyelim. Artık yeni nesil akıllı telefonlarda hep internet performansının daha iyi olduğunu söylüyoruz. Bu noktada hani Android platformunun açık kaynak olmasında büyük avantajı var. Çünkü üreticinin verdiği standart tarayıcı yetmediği zaman Chrome'u yükleyebiliyorsunuz. Ya da Dolphin Browser ya da Maxim Browser gibi pek çok alternatif var.
Ve hepsi ayrı motorlar kullandığı için hepsinin performansı da farklı.
Hatırlarsın biz Dolphin Browser'ın özel bir betasını denemiştik. Hani gerçek anlamda uçar kaçar bir performans görebiliyor.
Evet, şu an marketten erişilebilir durumda Dolphin Beta. Herkese açtılar. Hı hı. O hızı siz de test edebilirsiniz. Şimdi hani browser'ı test ediyoruz telefonda. Şimdi browser'ı tabletin üstünde gösterelim. Hani dediğimiz gibi tablete geçiş hiçbir şekilde performans kaybı yaratmıyor. Aynı şekilde deneyebiliyorsunuz. Yani kullanabiliyorsunuz. Tablette de browser çok hızlı, akıcı bir şekilde çalışıyor. Hı hı. Zaten hani browser performansından çok fazla bahsetmeyeceğim. Browser demişim burada yanlış oldu. Tablet performansından. Neden? Çünkü tablet de zaten telefonun donanımını kullanıyor. Telefonda hangi hızı yakalıyorsanız aynı çözünürlük tablette de mevcut. Tablette de bunu yakalayabiliyorsunuz. Tabletteki tek fark telefon 1280x720 iken tablet 1280x800 çünkü altta Android'in biliyorsunuz ekran üstünde bazı butonları mevcut. Geri, home, hı hı. Ve
onun
programlar
ayrılmış bir yer var.
Evet, programlar için ayrılmış bir ayrı kısım var. Bu kısım o işte 720'ye tamamlamak için kullanılıyor. 80 piksellik ayrı bir yer kaplıyor. Yine programlar zaten 1280x720'de çalışıyorlar.
Yani genel olarak telefonun performansı eşittir tabletin performansı olacaktır. Belki grafik performansında %1-2'lik ufak performans kayıpları oluşabilir ancak tablet eşittir telefon zaten. Çünkü gücünü telefondan alıyor.
Evet, gücünü telefondan alıyor. Şimdi burada klavye de ayrı bir etken. Asus'un klavyesi de oldukça iyi olmuş. 4.7 inçlik ekranlar zaten aslında klavye kullanımı konusunda çok büyük rahatlık sunuyorlar. Asus da güzel bir klavye geliştirmiş. Fakat klavye orada İngilizce ayarlıydı. Açıkçası çok da hızlı bir şekilde çekmemiz gerektiği için telefonu girip Türkçe ayarlarını Türkçe yapıp gösteremedik. Yani hızı tamamlama özelliğini kullanmadan yazmak zorunda kalıyoruz. İsabetli yazışlar yapabildiğinizi söyleyebiliriz. Ekstra bir fonksiyon var. Bu da karakter tanıma. İsterseniz elinizle direkt yazarak da telefonu tanımasını sağlayabiliyorsunuz. Biz yaptığımız denemelerde oldukça başarılı bulduk bu tanımayı. Ve tabletin şöyle bir özelliği de var. Kendi üstünde bir tane not programı var. Bu not programında elle yazdıklarımız direkt olarak karaktere dönüştürülebiliyor. Hızlı bir şekilde telefon bunları, daha doğrusu tablet kısmındaki yazılım algılayıp karaktere dökebiliyor ki hani el yazısı tanıma konusunda oldukça ileri gitmişler.
Zaten üreticilere bakıldığında ekran büyüdükçe alternatif giriş metotlarına yönelik yatırımlar da artmaya başladı. İşte bir tarafta kalemli cihazların yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Diğer taraftan el yazısı tanıma gibi fonksiyonlar var. Öte taraftan artık offline çalışmaya da daha yatkın olan bir Google'un ses tanıma gibi ekstra fonksiyonları var. Hani Android tarafının dediğimiz gibi açık kaynak olmasının buradaki çok büyük avantajlarını farklı kullanım özelliklerinin tek bir cihaz üzerinden elde edilmesi noktasında bizlere önemli fırsatlar sunduğu şekilde göremiyoruz.
Şimdi çoklu ortam diyoruz. Herhalde son zamanlarda biliyorsun çoklu ortam dendiğinde artık bütün firmalar ses çıkışına ayrı bir önem vermeye başladı. HTC'nin B-Studio ile yarattığı akım Sony tarafından takip ediliyor. Şimdi Asus da buna katılmış durumda. Çünkü Asus stüdyo kalitesinde ses verebilmek için diyor profesyonellerle çalıştık. Telefonda da tablette de zaten aynı yazılım. Bir ses arayüzü var. Ayrı bir ses menüsüne ulaşabiliyoruz. Buradan oyun, film, müzik gibi profiller arasında hızlı bir geçiş yapabiliyoruz. B-Studio benzeri artık bir ses yönetim birimine sahibiz.
Ama zaten aslında olması gereken de bu. Çünkü hani tabletlerle ilgili olarak biz ne söyleyebiliriz? En temel kullanım şekli olarak tüketime yönelik cihazlar bunlar. Oturup üzerine belki hani çok uç noktalarda belki hani işlerimizi yapabiliriz ama asıl amacımız film izlemek, oyun oynamak, internete girmek. Yani tüketim odaklı bir cihaz olduğundan ötürü müzik burada birinci derecede öneme sahip. Çünkü müzik dinlemek hem herkesin ortak zevki, herkesin yapmak istediği bir şey. Hem de cihazın pil tüketimine çok olumsuz etki etmeyen bir unsur olduğu için büyük önem taşımakta. Yani burada Asus zaten dizüstü bilgisayarlarını Benckhoff Wolfson gibi firmalarla çalışan, bazı bilgisayarların yanına subwoofer bile veren, yani müziğe yatırımı, ilgisi önemli bir noktada olan bir firma. Bu açıdan bakıldığında ben şaşırmadım. Tabletin bu şekilde özelleştirilebiliyor olması, telefonla birlikte böyle kullanılabiliyor olması önemli bir detay.
Tablette hani dedin ya bu subwoofer veriyor, sesi ayrı önem gösteriyor diye. Orada bir gerçek de var. Tabletin üstündeki hoparlör özellikle ele alınmış ve bastı tizde patlamasın diye özel teknolojiler kullanılmış. Asus bir tablette veya telefonun hoparlörünü duyabileceğiniz en yüksek kaliteyi elde edebilmek için özel olarak çalıştık diyor. Orada bir demo da yaptılar. Tabii mikrofonu dayayıp demo yapmak zorunda kaldılar çok gürültülü bir ortam olduğu için. Ve biz gürültülü ortamda tabii hoparlörü çok fazla test edemedik ama elinize aldığınızda göreceksiniz diyor. Böyle bas veren, böyle tiz veren bir hoparlör yok diyor piyasada. Tabii bunu da birebir hani stüdyomuzda test etme imkanı bulursak görüp deneyebileceğiz.
Esasen tablet tarafında haklı olabilirler çünkü tablet tarafında şu ana kadar ses konusunda iddialı olduğu öne sürülen cihaz piyasaya pek çıkmadı. Hani telefon tarafında evet HTC, Beats Audio ile iddialı olduğunu söylüyor. Başka bazı firmalar, Sony bunlardan bir tanesi, sese yatırım yaptığını sık sık dile getiriyor. Çeşitli yazılımsal ve donanımsal özellikler sunuluyor. Ancak tablet tarafında belki de hani müziğin bu kadar ön plana çıktığı ilk cihaz Asus'un Padfone 2'si olacak gibi görünüyor.
Video resim oynatma kabiliyetlerine gelirsek zaten resim gösterici artık en düşük cihazda bile hızlı çalışıyor. Asus'ta da bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Video gösterimine geçtiğimizde video gösterimde de çok büyük kalite var. Yani zaten hem telefonun ekranı büyük hem de tablete geçtiğinde tabletin ekranı büyük. Hangisini izlemek isterseniz yine doyumsuz bir keyif alacaksınız. Ben buradan multimedya özelliklerine değinirken kameraya da geçmek istiyorum. Şimdi 13 megapiksellik bir sensörümüz var. Burada sensörün en büyük artılarından bir tanesi 60 kare saniye fotoğraf video kaydı yapabilmesi.
Önemli detay.
Şimdi burada size karşılaştırma yapabilmek için aslında hafif loş ortamda ben hem HTC One X'te çektim çünkü yanımda HTC One X'im vardı. Aynı zamanda Asus'ta da bir video kaydı yaptım. Genel olarak karşılaştırdığımızda video kamerası başarılı. Hani 60 kare saniye yakalaması bir akıcılık sağlıyor. Asus'un da kendi çektiği videolar var. Özellikle arabadan çekilmiş videolarda çok daha belirgin bir şekilde farkı ortaya koyabiliyor 60 kare
saniye. Hareketli görüntülerde özellikle.
Evet, hareketli görüntülerde. Bu yüzden cihazın video konusunda başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Çekilen fotoğrafları karşılaştırdığımızda da 13 megapiksellik sensör görevini çok iyi bir şekilde yerine getiriyor. Asus'un yani kamera konusunda, kamera kalitesi konusunda da özel olarak çalıştığı belli.
Evet, 13 megapiksel zaten yaygın olarak kullanılan telefonlar için üst standartı belli diyebilir. LG Optimus G'de de 13 megapiksellik kamera var ancak şu an bize gelen bilgiler şu şekilde. Telefon her ülke pazarına 13 megapiksellik olarak girmeyebilir. Özellikle Amerika için 8 megapiksele sahip özel bir versiyon daha var. Sprint operatör için hazırlanmış. Bu açıdan bakıldığında üst seviye telefon segmentinde Asus'un Padfone 2'si 13 megapiksel ile hani üst standartları belirleyebilir. Örneğin hani Windows Phone tarafında HTC'nin 16 megapikseli ya da Symbian tarafında Nokia'nın 41 megapikseli var. Ancak yaygın olarak kullanılacak ve ulaşılacak kişi ve müşteri sayısı dikkate alındığında 13 megapiksel özellikle Android tarafında en azından bu sene için üst standartı belirleyen kategori olabilir. Bu noktada da Asus'u tebrik etmek lazım. Çünkü böyle cihazlar açısından piyasada yeni bir firma olarak gösterilebilir. Yani Padfone zaten Padfone'dan Padfone 2'ye geçiriyoruz. Ancak Padfone'da bakıldığı zaman 5-6 ay önce piyasaya çıkan bir cihazdı. Padfone sahipleri belki Asus'a kızacaktır bu kadar kısa sürede ürün güncellemesi noktasında. Ancak hani çok hızlı hareket ettiklerini de söylemek gerekiyor.
Tabii ön yüz kamerası da Apple'ın iPhone 5 ile beraber ayrı bir önem taşımaya başladı. En azından karşılaştırma kriteri olarak sunulabilir. Ön yüz kamerasına baktığımızda erdi. Tabii sadece HTC One X ile karşılaştırabildik. Fakat birkaç versiyon ötede HTC ile en azından karşılaştırıldığında ve loş ışıklı bir ortamda çektiğine bakılırsa da gerçekten hani rakipleriyle de kafa kafaya mücadele edebilecek durumda.
Ben şunu söylüyorum. Biz ön yüz kamerasını hakikaten iPhone 5 incelemesinde tüm telefonları yan yana koyarak ayrı bir önem göstermiştik. Bundan sonra daha da fazla önem göstereceğiz gibi çünkü Tango gibi, Viber gibi uygulamaları kullananların sayısı hızla artmaya başladı. Yani Wi-Fi üzerinden ya da 3G hattınız üzerinden eğer hani gelecek faturaları göze alabiliyorsanız görüntü görüşme büyük önem taşımakta. Biz çok sık yurt dışına gidiyoruz. Ailemizle, eşimizle, dostumuzla konuşurken örneğin ben Tango'yu çok kullanır hale geldim. Bu noktada da ön kamera büyük önem taşımaya başladı. Üreticiler de giderek daha fazla önem gösteriyorlar. Zaten okuyucularımız da şu an ekranda görüyorlar.
Fark
Asus Pad 12'de de zaten bir nokta, özellikle ön kamera işlevini pek çok kişi tatmin edecek düzeyde yerine getirmeyi başarıyor.
Evet, oldukça başarılı bu konuda. Şimdi buradan sonra aslında pilomlarına biraz değinmek lazım. Çünkü cihazı oldukça fazla test etme imkanım oldu. Pilom konusunda çok iddialı. Asus'un yayını da slide şu an ekranlara geliyor zaten. Telefon konuşurken veya 3G aktifken bu süreleri sunar mı bilmiyorum ama ben testlerimde gördüm ki pilom gerçekten çok başarılı. En azından ben o kadar test yaptım. O testler esnasında bar hızlı bir şekilde azalmadı. Bunu HTC One X'te özellikle çok yaşıyoruz. Hani barın hızlı bir şekilde aşağı doğru akmaya devam ettiğini görüyoruz.
Şimdi burada hani performans konusunda hani yüksek performans olmasının cihazın hani pil tüketimini olumsuz etki edebilir gibi görünebilir. Ancak burada Asus'un iddialı olduğu bazı noktalar var. Şimdi birincisi kullanılan egza panel. Sharp'ın iddiası şu. Hatta diğer süper LCD panel üreten bazı firmalar da bunu söylüyor. AMOLED ekranlara kıyasla bizim ekranlarımız daha az ısınıp daha az güç tüketiyor ki bu yapılan bazı testler gösteriyor. Hakikaten pil tüketim noktasında önemli bir avantaja sahipler.
Özellikle aynı parlaklık seviyesinde inanılmaz farklar var.
Evet, dedim bu aslında bu detay da çok önemli. Diğer taraftan işlemcisi 28 nanometre. Aynı zamanda Qualcomm'un asinkron tasarımına sahip bir işlemci. Yani 4 çekirdeğin tamamı birbirinden bağımsız frekans ve voltaj değerlerine çalışabiliyor ki çok hafif iş uygulamalarında ya da yük durumunda önemli derecede performans tasarrufu elde edebiliyorsunuz pil tüketim açısından. Dolayısıyla bu noktada hani telefonun yüksek performansa sahip olması aynı zamanda yüksek güç tüketimine sahip olacağı anlamına gelmiyor. Asus'un zaten üzerinde 2100 mAh'lik, 2150 mAh'lik bir pili var. Bu açıdan bakıldığında da zaten piyasadaki Galaxy S3 ve HTC One X'ten zaten çok daha iyi bir noktada. Hadi One X Plus biraz yaklaşacak bir telefon o açıdan bakıldığında. Galaxy S3 ile benzer seviyede yer aldığını söyleyebiliriz pilin kapasitesi açısından.
Evet, hatta hani pil kapasitesi benzer ama genel olarak sunduğu performans ve pil ömrü çok daha uzun görünüyor.
Tabii
şu anda.
Tabii daha güçlü bir grafik birimi var ve 28 nanometre işlemcisi var.
Evet, bunu tablet dock ile birlikte birleştirdiğinizde yani tablet haline getirdiğinizde de bu süreler 3'e katlanıyor. Bu da önemli bir detay aslında.
36 saate varan konuşma süresinden
evet,
bahsediyorsunuz.
Çünkü tablet olduğu zaman da yine konuşmaya devam edebiliyorsunuz Bluetooth kulaklık üstünden ki bence en büyük artılarından bir tanesi bu diğer tabletlere göre. Şimdi burada tabii ki bir diğer ayrıntı da oyunlar. Şimdi oyunlar deyince bizim orada çok az bir vaktimiz vardı. Herkes Dead Trigger'ı deniyorsunuz, niye bunu deniyorsunuz diye ama 100 MB'lik bir oyunu hemen yükleyip test etme imkanımız oldu. Benim burada Dead Trigger'ı açmam Adreno 320'nin performansına şüphe etmemden dolayı değil. Sürücüler hazır mı? Hani telefonun orada betasını test ediyoruz ama bakalım grafik sürücüleri hazır mı? Görebiliyor muyuz bazı şeyler diye test ettim. Açıkçası performansından memnun kaldım. Dead Trigger bütün grafikleri yükseğe aldığımızda da çok net bir şekilde çalışabiliyordu. Tabii hani oyunun çalışmasını gördük. Sentik testlerde ne yapıyor, ne ediyor diye de düşünülmüş olabilir. Sentik test tablosunu da ortaya koyalım. Hani görülebileceği gibi 4.04 ile yapılabilecek en yüksek değerleri bu telefonda elde ediyoruz. 4.1 geldiğinde de herhalde
skorlar değişecektir.
Skorlar en yüksek yere, en iyi yere yerleşecektir diye tahmin ediyorum.
Zaten hani Qualcomm Snapdragon S4 Pro platformunun yapabildikleri ortada. Bu platformu kullanan tüm cihazlar şu an satılmakta olan tüm telefonlardan daha yüksek performans sunacaktır. Sadece grafik birimi tarafında iPhone 5'teki 3 çekirdekli PowerWare SGX543 iddialı olma noktasında hani sürdürülebilirliğini devam ettiriyor. Ama saf çekirdek performansı açısından 4 çekirdekli bir platform ki zaten 1.5 GHz'de çalışıyor aynı zamanda. Skor anlamında tablonun en üstlerinde yer almayı sürdürecektir.
Evet, özel olarak GL Benchmark sonuçlarını da ekrana getirelim burada. Çünkü hani iPhone da var bu işin içinde, diğer telefonlar da var. Bu karşılaştırma tablosuna koyabiliyoruz onu. Yani görülebileceği gibi grafik birimi gerçekten çok güçlü. Ve mobil platformlarda artık Android tarafında iPhone'larla en azından son iPhone'la birlikte mükayese edebileceğimiz bir cihaza sahip olduk.
Evet, çünkü zaten Tegra 3'ün grafik performansını biliyoruz. Çok rekabetçi bir noktada değil. Mali 400 hala iyi bir noktada ancak artık yaşlanmaya yüz tutmuş bir grafik birimi o da. Mali 600 serisi önümüzdeki sene muhtemelen yaygınlaşmaya başlayacak. Şu an itibariyle şunu söyleyebiliriz akıllı cihazlar için. Tabletleri saymayalım, akıllı telefonlardan bahsedelim. İki tane çok hızlı grafik birimi var. Bir tanesi Qualcomm'un Android platformuna hızlı yaygınlaşacağını düşündüğümüz S4 Pro'daki Adreno 320, diğeri de iPhone 5'teki 3 çekirdekli PowerWare SGX543. Ancak şunun altını çizmekte fayda var. PowerWare SGX543 aslında iPhone'a özel bir grafik birimi değil. Arzu eden üretici aslında bunu kendi platformunda da kullanabilir. Ki başka versiyonları zaten kullanılıyor. Ancak şu an hazır ve piyasaya çıkan ya da çıkmış olan cihazlar arasında grafik performansı en iyi cihazlar Qualcomm'un S4 Pro'sunu ya da PowerWare 543 MP3'ü kullanan cihazlar olacaktır.
Evet, incelemenin sonuna doğru geldik artık. Fiyatları da gösterelim sizlere. Bu fiyatlar biraz yüksek görünüyordu. Özellikle Avrupa fiyatı uçuk seviyede. Bu nedenlerden bir tanesi de bu cihazın hem tablet hem telefon olması ve tablet dock'ının beraberinde gelmesi. Hep durum böyle olunca aslında belki tablete ihtiyacınız yok fakat tableti de beraberinde almış oluyorsunuz. Halihazırda bir tablete sahip olan insanlar için kötü bir haber bu. Hı hı. Diğer tablet ne yazık ki altı duruma geçecek. Çünkü en güçlü tabletlerden bir tanesine sahip olacaksınız aynı zamanda.
Ama yeni bir tablet almak isteyen ve telefonu değiştirmek isteyenler için
evet,
paket
çok
olarak
ideal.
Bir çözüm olabilir.
Ama işte burada tam bir ikileme düşecek Asus. Yani halihazırda tablet olanlar bu fiyatı yüksek bulacaklar.
Ki bunların bir kısmı Asus'un Transform serisi tablete sahip kullanıcılar da olabilir.
Evet, olabilirler. Zaten güzel bir tablete sahipler. Bir kısmı da bilmiyorum ben böyle bir tablete sahip olmak isteyip telefon olanlar olacak.
Belki, hani, belki ileriki dönemlerde Asus aynı zamanda telefonun tek başına satma yoluna gidebilir. Çünkü telefon kendi haline de çok güçlü bir telefon.
Evet, daha uygun bir fiyatla tek başına gelebilir telefon.
Ancak şu anki fiyatların özellikle 64 GB'lık versiyonun 1000 doların üzerine satışa sunulacak olması. Ama tabii diğer taraftan 64 GB da biliyorsun henüz standart olmuş kapasite değil. 64 GB'a sahip herhangi bir telefon da zaten yüksek fiyat etiketi evet. sunulmakta. iPhone'dan Android'ine kadar ki zaten Android tarafında.
Bir HTC'nin şimdi One X Plus'ını göreceğiz aslında o tarafta.
Diğer tarafta şimdi One S için özel bir paket çıkardılar. 64 GB'ı göz ardı edersek 32 GB tarafında da fiyatlar dediğin gibi biraz yüksek. Belki biraz daha optimizasyon yapılabilir, fiyatlara fiyat ayarlamasına gidilebilir. Ancak bence bundan da daha önemlisi bu cihaz Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi? Aslında cevaplanması gereken sorulardan biri de o.
Bizim orada tahminimiz şu, eğer Asus bizi çağırdıysa, Türkiye'den 3 tane basını oraya götürdüyse herhalde Türkiye'de düşünüyor ki bu planlar arasında var ki İncelemeleri yer alsın, haberleri çıksın istedi. Bakalım göreceğiz. Umarız gelir ve umarız iyi bir fiyattan gelir. Çünkü dediğimiz gibi kategorisinde en yenilikçi fikir bu cihazda. Padfone 2'de var. Tamam, hı-hı, tasarımında belki Asus logosu birçok insan tarafından hoş karşılanmayacak. Ya da bir Asus marka bir telefona 1000 dolar seviyesinde bir fiyat ödemek istemeyecekler. Çünkü telefon camiasında insanlar birazcık markasıyla, telefonuyla hava yapmayı sever. Belki de hiç PC donanımından anlamayan birine gidip benim Asus telefonum var dediğinde ya kaç lira verdin diyecek buna. Hı hı. 1000 dolar verdin deyince o etki yaratamayacaksınız karşı tarafta yani.
Maalesef ülkemizde hani sosyo-kültürel yapının bir sonucu olarak akıllı telefonlar ya da telefonlar biraz statü sembolü olarak da kullanılmaya başlandığı için hani belki Asus markası şu an üst seviye bir telefon için yadırganacak bir marka olarak algılanabilir. Çünkü biz bu markayı daha çok yüksek kaliteli anakart ve dizüstü bilgisayarlarıyla biliyoruz. Hani çünkü akıllı telefon piyasasında bilinen markalar şu an için belli. Ancak zamanla bunu aşabilirler. Ya da belki bazen üreticiler değişik taktikler yapabiliyorlar. Örneğin hani Hyundai'nin Mercedes'e rakip çıkardığı Genesis diye bir modeli var.
Evet, burada farklı hani, bir isimlendirme
yapabilir. Farklı bir isimlendirme yaptı. Hatta aracın önünde kendi logosunu bile kullanmadı o algıyı kırabilmek için. Asus da belki ileriki dönemler için ilk defa üst seviye akıllı telefon piyasasında bu cihazla pazarı test edip daha sonraki modeller için ürün kategorileştirme ve markalaştırma anlamında değişiklikler yapabilir. Ancak şunu söyleyelim hani telefon pek çok açıdan olmuş. Hani üst seviyede piyasanın köklü oyuncularını zorlayabilecek bir model olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, yani kamerasından performansına kadar her türlü sizi memnun edecek. Zaten Android ekosistemine baktığımızda açıkçası hep iPhone'da iOS var. İşte yazılımları zengin falan diyorduk ama artık Android'in hiçbir eksiği kalmadı. Hatta ben 6 ay içinde artık tamamen eşitleneceklerini düşünüyorum.
Yani biz şu anda Android 4.1.1'den bahsediyoruz ancak birkaç hafta içerisinde Google muhtemelen yeni Nexus telefonla birlikte Android 4.2'de duyuracak. Önemli yenilikler olduğu söyleniyor. Sadece burada tek soru işareti. Üreticiler yeni güncellemeler artık biraz daha hızlı geçerse çünkü kullanıcıları biliyoruz pek çok okuyucumuz da her haberin altına yazıyor. Nerede bizim 4.1 güncellememiz diyorlar. Oradaki o sıkıntı aşıldığı itibariyle Android hakikaten
olayı bitirmiş olacak. Yeni Nexus'la beraber şu güzellik var. S4 Pro biliyorsunuz yeni Nexus'ta kullanılacak platform. Ya bu da aslında Asus'un Padfone'u gibi LG'nin Optimus G'si gibi telefonların çok daha hızlı güncelleme alabileceği anlamına geliyor. Zaten aynı platformu kullanıyorlar. Çekirdekte kernel'ı fazla değişiklik yapmadan hemen telefonlarını özelleştirebilecekler. Tabii bunlar bizim umutlarımız, dileklerimiz. Burada videonun sonuna geliyoruz. Aşağıda bir anketimiz var. En azından Asus markasının telefon değerleştiriliş biçimi, markaya karşı telefonda hani nasıl bir algınız var? Bunları da görmek istedik. Cevaplarsanız seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.